Efendim hayırlı geceler diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gece bir mülakatı paylaşacağız Sesli Dergi'de. Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2020 sayısında yer alan ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile gerçekleştirilen, muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla Ramazan-ı Şerif'te kalp mesafe alacak başlıklı mülakatı sunuyoruz şimdi. Bir Ramazan-ı Şerif'e daha yaklaşmanın hamd ve şükrü içindeyiz efendim. Sizleri ve kıymetli okuyucularımızı şimdiden tebrik ediyor, hepimiz ve bütün Müslümanlar için istifadeler ve bereketler niyaz ediyoruz. Bilvesiyle mübarek Ramazan ayında nasıl bir hayat sürmeli, neler yapmalı ve nelere dikkat etmeliyiz diye sorarak başlamak isteriz. Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu, büyük bir mükafat mevsimi, günahlardan kurtulma mevsimi, Cenab-ı Hakk'a yaklaşma mevsimi, ilahi af ve rahmetin tuğyan halinde olduğu bir ay. Bu ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun ümmetine büyük bir ihsan-ı ilahi. Cenab-ı Hak, kullarım sana beni sorduğunda, Resulüm söyle onlara, ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu buldular buyuruyor. Cenab-ı Hak kullarına yakın olduğunu, kullarının da kitap ve sünnete tabi olarak kendisine yaklaşmasını istiyor. Bu üç aylar ve bilhassa Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'a yakınlığı artırma mevsimi. Kur'an-ı Kerim'le daha çok hemhal olup tefekkürde derinleşme mevsimi. Kalbi selime, nefsi mutmainneye ulaşma mevsimi. Velhasıl Allah Resulü'nün haliyle hallenerek Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşabilme mevsimi. Nasıl ki ticaret erbabı kazançlarını artırmak için seminerler yaparlar, sporcular mühim bir müsabakadan evvel antrenmanları artırır, kampa girer, kendilerine ihtilattan men kararı alırlarsa, Ramazan-ı Şerif'te bizler için manevi hayatta mesafe alabilme, Cenab-ı Hakk'a kalben yaklaşabilme mevsimidir. Cenab-ı Hak en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Resulullah Efendimiz'in Rauf ve Rahim olduğunu bildiriyor. Resulüm, biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Rahmet peygamberinin ümmeti de bir rahmet ümmeti olacak. Müminler de bu rahmet mevsiminde bir rahmet insanı olacak. Rahmet insanı ifadenizi biraz açar mısınız efendim? Rahmet insanı, kendinden önce din kardeşini düşünen, onun saadetini kendi saadetine tercih eden, incitmeyen, incinmeyen, fedakar, diğer kam, hizmet ehli mümindir. Çoraklaşmış gönüllere bir yağmur misali rahmet olabilmenin derdinde olur. Bütün müminleri kendisine zimmetli görür. Gönlünü içinde bütün mahlukatın huzur bulduğu bir şefkat ve merhamet dergahı kılma gayretinde olur. Değişen şartlar altında kalbi muvazenesini kaybetmez, her halükarda Allah'ın takdirinden razı, hamd ve şükür halinde bulunur. İbadetlerini kalp ve beden ahengi içerisinde ruhani bir zevkle eda eder. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'te bizler de bu farikaları yaşamak suretiyle Hakk'a yakınlığımızı artırmaya gayret gösteririz. Ramazan-ı Şerif'te rahmet, tefekkür dünyamıza yansıyacak. Yani kalbimiz, gözümüzün gördüğü her şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. İlahi azamet ve kudret akışlarını tefekkür edecek. Rahmet, ibadetlerimize yansıyacak. Kalp ve beden ahengi içinde ibadetlerimiz olacak. Ruha bir vitamin olacak bu ibadetler. Rahmet dilimize yansıyacak. Müminin nazik, zarif ve tatlı bir lisanı olacak. Girdiği her mekanda huzur tevzi edecek. Rahmet gözümüze yansıyacak. gözümüzü haramlardan ve şeytani vitrinlerden koruyacağız. Ruhani vitrinlerden feyiz alacağız. Rahmet elimize yansıyacak, cömert olacağız. Rahmet malımıza yansıyacak. Mülk Allah'a aittir diyeceğiz. Bana Allah bunu emanet olarak verdi diyeceğiz. Helalden kazanıp helale sarf edeceğiz. Rahmet şahsiyetimize yansıyacak. El-Emin ve Es-Sadık olacağız. En doğru insan olacağız. Halimizle, kalimizle, şahsiyet ve karakterimizle İslam'ı temsil ve tebliğ edeceğiz. Velhasıl Ramazan-ı Şerif bir rahmet ayıdır. Bir mümin de bilhassa bu ayda rahmet insanının vasıflarıyla müzeyyen olacak. Kulluk gayretlerimizi artırmamız gerekiyor yani. Tabii Ramazan-ı Şerif Allah'ın rahmetinin adeta tuyan ettiği bir zaman. Bu rahmet ikliminden istifade edebilmek için kulun her zamankinden daha fazla gayret göstermesi zaruri. Zira bu kıymetli zamanda gösterilecek gaflet, nefsaniyet, tembellik ve ihmal, sair zamandakilere göre çok daha büyük bir mahrumiyete, hatta Allah korusun azaba müncer olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar. Cebrail aleyhisselam bana göründü. Ramazana erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Hazreti Mevlana'nın da güzel bir ifadesi var. Ramazan geldi. Artık maddi yiyeceklerden elini çek ki gökten sana manevi rızıklar insin. Bu ay gönül sofrasının kurulduğu aydır. Gönlün bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Gönüllerin aşk ve imanla dolduğu bir aydır. Cenab-ı Hak bu ayın manevi rızıklarını ve rahmet tecellilerini cümlemize nasip eylesin. Amin efendim. Oruç ibadeti mümine ne gibi telkinlerde bulunur, gönle kazandırdığı meziyetler nelerdir? Oruç ibadetinin bir mümine en mühim telkini merhamettir. En başta merhamet, şefkat, cömertlik, diğergamlık talimidir oruç. Zira oruç belli bir süreliğine de olsa açlık ve acizliği tattırarak toplumdaki aç ve muhtaçların halinden daha iyi anlamayı telkin eder. Onların sessiz feryatlarını duymayı temin eder. Nitekim Mısır'da şiddetli kuraklığın hüküm sürdüğü zamanda Hazreti Yusuf aleyhisselama sorarlar. Siz devlet hazinesine hükmeden bir idarecisiniz. Neden kendinizi aç bırakıyorsunuz? Niçin aç olarak tevzi ediyorsunuz? O da şu cevabı verir. Karnım tok olursa açların halini anlayamam, ondan korkuyorum der. Yine oruç nimetlerin kadrini bildirir. Ayet-i kerimede Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruluyor. Yarım günlük bir oruçta bilhassa sıcak günlerde yarım bardak suya, yarım dilim ekmeğe muhtaç kalıyoruz. Diğer taraftan oruç bir nefis tezkiyesi talimidir. Yani oruç ruhaniyeti nefsaniyete galebe ettirmektir. Dünyevi ve nefsani zevkleri bertaraf edebilmektir. Ruhani alemden bir ufuk açılabilmesidir. Ruhu nefsaniyetin kasvet ve sıkletinden kurtarmaktır oruç. Yine bir sabır talimidir oruç. İnsanın kendini disipline etmesidir. Nefsani arzuları bilhassa öfkeyi frenleyebilme iradesinin kazanılmasıdır. Efendimiz buyurur, sizden biri sair zamanlarda olduğu gibi bilhassa da oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Yine oruç bir teenni talimidir. İnsanın acele etmeyip ihtiyatlı davranması gerekir. Bu şekilde teenniyi öğretir oruç. Hadis-i şerifte buyrulur. Teenni Cenab-ı Hak'tan, acele şeytandandır. Yine güzel ahlak talimidir oruç. Cenab-ı Hak'ta beraberlik şuuru içinde tutulan oruç, yüksek bir takva duygusuyla insanı günahlardan, masiyetten ve gafletten korur. Gözü, kulağı bilhassa da ağzı yanlış hallerden muhafaza eder. Oruçta ağza bir şey girmemesine dikkat edildiği gibi ağızdan yanlış bir söz çıkmamasına da son derece dikkat edilmelidir. Bu yanlış kelamların başındaysa gıybet gelir. Abdullah Dehlevi Hazretleri oruçlu olduğu bir gün yanında sultanı kötülediler. Hazret, "Eyvah, orucumuz bozuldu," buyurdu. Bir talebesi, "Efendim, siz gıybet etmediniz ki," dediğinde ise, "Evet, biz gıybet etmedik ama dinledik. Gıybette söyleyen de, dinleyen de aynıdır," buyurdu. Yani gıybetin bir esintisi bile orucun feyiz ve ruhaniyetini zedeliyor. Diğer taraftan oruç bir ihlas talimidir. Her ibadette olduğu gibi oruçta da yegane niyet Cenab-ı Hakk'ın rızası olmalıdır. Bunun için riya ve gösterişten sakınmak, ibadete fani menfaatleri ortak etmemek gerekir. Yine oruç, zühd ve riyazat talimidir. Bugünse maalesef lüks, israf, oburluk, güç gösterisi ve nefsani ihtirasların arttığı bir devirdeyiz. Halbuki oruç ibadeti bizlere fani nimetlerin bir gün elimizden alınacağını, bir ahiret yolcusu olduğumuzu hatırlatmaktadır. Nefsani zevklere takılıp kalmamayı, helalleri bile asgari seviyede kullanıp kifayet miktarıyla yetinmeyi ve dünyevi imkanları ahiret sermayesi kılma firasetini telkin eder. Günümüzde lüks iftarlar, Ramazan eğlenceleri gibi yanlış telakkiler de iyice arttı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ramazan-ı Şerif'te içtimai bir ibadet heyecanı vardır. Lakin toplumda belli bir kesimin Ramazan'ı eğlence, gezme tozma zamanı gibi telakki etmesi de o mübarek ayın feyiz ve ruhaniyetini ziyan etme sadedindedir. Mesela verilen iftarlar bir içtimaileşme vesilesidir. Fakat bu asla debdebe ve şaşa içinde olmamalıdır. Fakir fukaranın uğratılmadığı mekanlar olmamalıdır. Teravih saatinde Ramazan eğlenceleri, tiyatro vesaire tertip edip onlara gitmek yahut televizyon ve internetin yanlış ekranlarında vakit kaybetmek hazin bir israftır. Maalesef eskiden de direkler arası tiyatrolar vardı. O da teravihlerin ruhaniyetini, orucun gönül feyzini götürüyordu. Yani Ramazan kalbin safasıdır, kalbin bir lezzet almasıdır, nefsaniyetin değil. Kalbin Cenab-ı Hakk'a yaklaşmasıdır. Onun için bu kıymetli vakitleri böyle malayani şeylerle geçirmek, o Ramazan-ı Şerif'i israf etmektir. Ramazan-ı Şerif'in en mühim vasfı Kur'an-ı Kerim mevsimi olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan ayında Cebrail ile birlikte o zamana kadar nazil olan Kur'an'ı mukabele usulüyle karşılıklı okurlardı. Mübarek ömrünün son Ramazan'ındaysa iki kere tekrarladılar. Bugünkü mukabele geleneği de bu esasa dayanmaktadır. Efendimiz'den başlayarak sahabenin de Ramazan-ı Şerif'te devamlı bir mukabele okuması bu şekilde gelen güzel bir örfümüzdür elhamdülillah. Teravih de Ramazan-ı Şerif'in bir berekatıdır. Onda da huşu ve tadili erkana riayet etmek zaruridir. Namazın ihtişamına yakışmayacak şekilde tadili erkansız kılınan teravihler de maalesef büyük bir kayıptır. Bu bir sünnet ibadettir diye hafife alınmamalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri farz olarak emredilmediği halde dinin makbul saydığı sevap vesilesi olan müstehaplara bile büyük bir ehemmiyet verir ve şöyle buyururdu. İnsanlar müstehabı ne zannediyorlar? Müstehap Cenab-ı Hakk'ın sevdiği şeydir. Allah Teala'nın sevdiği bir amelin karşılığında bütün dünya ve ahiret verilse yine de hiçbir şey verilmemiş demektir. Hasılı Ramazan-ı Şerif bir feyiz ve ruhaniyet sofrasıdır. İnsan titizlikle hazırlanmış bir ziyafet sofrasına oturduğu zaman alelacele yiyip kalkmaz. Huzurla, lezzetini ala ala, damak tadıyla yer. Sindire sindire o lezzetleri tatmak ister. İbadetlerin feyiz ve ruhaniyeti bundan daha öteyedir. İbadetleri de manevi hazzını duya duya, ruhani zevkini tadarak ifa etmek icap eder. Ramazan'da infak ve cömertlik de ayrı bir mana kazanmalıdır, değil mi efendim? Ramazan-ı Şerif'te bambaşka bir cömertlik olmalıdır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma der ki, Allah'ın Resulü insanların en cömertiydi. Ramazan ayındaysa cömertliği daha da artardı. Bugünlerde Allah Resulü esen rüzgarlardan daha cömert olurdu. Bu müstesna günlerde Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmasından, Efendimiz'in de Rauf ve Rahim sıfatlarından daha çok nasip almaya gayret etmeliyiz. Cenab-ı Hak bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e meccanen bir bedel ödemediğimiz halde ümmet kıldı. Bu büyük bahtiyarlığın aynı derecede büyük bir şükür borcu doğurduğu muhakkak. Komşusu açken tok yatan kimse kamil mümin değildir buyuran Efendimiz'in ümmeti olarak bizler bugün çok büyük bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Zira uzun zamandır memleketimize sığınmış olan milyonlarca Suriyeli kardeşimiz var. Evini, barkını, malını, mülkünü terk etmek zorunda kalmış o muhacirlere kucak açan bir ensar olabilmek bugün hepimiz için ilahi bir imtihan konusu. Hayatta kalabilmek için binbir çileyle dolu göç yollarına düşen, bombalar altında ölmektense insanca yaşayabileceği bir yere ulaşma ümidiyle denizlerin soğuk sularında can vermeyi bile göze alan masumların sesli ve sessiz feryatlarına bigane kalmak bütün ümmet için ağır bir ahiret vebali. Maalesef bugün Akdeniz bir mülteci mezarlığına dönmüş durumda. Bu hazin manzaraları tefekkür ederek vicdanlarımızı tekamül ettirmemiz lazım. Dolayısıyla diğer gamlık, fedakarlık ve cömertlik hislerimizi tazeleyen bu Ramazan-ı Şerif'te İslam kardeşliğini zirve seviyede yaşamamız gerekiyor. Bu mübarek ayda mazlum, mağdur ve mahrumların daha çok yanı başında olmamız, onlara da Ramazan-ı Şerif'in gönül huzurunu tattırabilmemiz icap ediyor. Şeyh Sadi der ki, İyi günlerinde fakirlerin, gariplerin, muhtaçların gönlünü al. Onların gönlünü almak başa gelecek belaları def eder. Muhtaç senden halini arz ederek bir şey isteyecek olursa ver. Vermediğin takdirde bir zalim çıkar, senden zorla alıverir. Türkiye'miz mahdut imkanlarına rağmen 2011 yılından bu yana ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere kol kanat gerdi. Bugüne kadar onlara 40 milyar dolar yardımda bulundu. Zengin Avrupa ise söz verdiği 6 milyar euro yardımı dahi göndermedi. Türkiye bugün bütün sıkıntılara rağmen yine de şükredilecek bir halde. Lakin şimdi batılı devletler virüs salgınından korunmak için devasa bütçeler ayırdıklarını ilan ediyorlar. Bugün bütün dünya vaktiyle sırt döndükleri mazlum, mağdur ve muhtaç insanlardan esirgediklerinin kat kat fazlası bir faturayı bir virüs salgınından kurtulmak için ödüyor. Hadis-i şeriflerde buyrulur, sadaka belayı def eder. Merhamet edenlere Cenab-ı Hak merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Günümüzde bilhassa Suriyeli mazlumlar bizlere bu hakikatleri tekrar tekrar düşündürmeli. Bu mübarek günlerde onları daha çok hatırlamalıyız. O muhacirlere ne kadar ensar olabildiğimizi gözden geçirmeliyiz. elimizden gelen yardımı canu gönülden ikram etmeliyiz. Hiç imkanımız yoksa en azından hal hatır sorup güler yüz göstermeli, teselli edici birkaç söz söylemeliyiz ki bu da bir sadaka yerine geçer. Cenab-ı Hak sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre yani iman, ibadet, ahlak ve fazilette hayrın kemaline eremezsiniz buyuruyor. Bu mübarek zamanlarda bilhassa bu ayeti kerime önünde cömertliğimizi test etmeliyiz. Bu husustaki seviyemizi gözden geçirmeliyiz. Bir infakta bulunurken kalbimizi yoklamalıyız. Acaba verirken seviniyor muyuz yoksa malım azalıyor diye içimizde bir sıkıntı duyuyor muyuz? İşte Ramazan-ı Şerif etrafımızdaki yoksul, kimsesiz ve biçarelerin bize zimmetli olduğunu telkin eden bir marifet mektebidir. Bilhassa Ramazan-ı Şerif'te gariplere ve fukaraya karşı mesuliyetlerimize dair vicdan muhasebesinde bulunmak için şu tarihi kıssa ne kadar ibretlidir. Sultan 3. Mustafa bir Ramazan ayında Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi'nin konağına iftara gider. Konuşma esnasında, "Efendi, arada biz size gelmek isterim ama konağınız pek uzak yerde," der. Mehmet Emin Efendi de, "Sayenizde yakın yerlerde bir ev tedarik etmem mümkündür. Lakin gördüğünüz şu civardaki hanelerin hiçbirinde mutfak yoktur," karşılığını verir. Bu söz padişahın tuhafına gider. "Ne acayip şey, bu evlerde yemek pişirmezler mi?" diye sorunca Şeyhülislam Efendi, "Cümlesinin sabah ve akşam yemekleri fakirhaneden gider. Onun için buradan ayrılmak istemem," cevabını verir. Büyüklerimiz de Ramazan-ı Şerif'te infakı, hayır hasenatı artırmaya çok gayret ederlerdi. Her kesimden misafire iftar verirlerdi. İftar verirken sadece zenginlere vermek, o da doğru değil. Herkes sofrasını imkanları nispetinde herkese açardı. Benim çocukluğumda fazla otomobil yoktu, faytonlar, arabalar vardı. İftara bir gün arabacılar çağrılırdı. Çünkü onlar kendi meslek erbabını daha çok tanırlardı. O şekilde sohbet ederlerdi kendi aralarında. Bir gün sokak temizlikçileri çağrılırdı. Bir gün ulema, hoca efendiler davet edilirdi. Çünkü hepsinin kendi aralarında ayrı ayrı sohbetleri olurdu. Ve burada kimse boynu bükük bırakılmazdı. Hepsinin gönlü alınırdı. Diş kirası da verilirdi, değil mi efendim? Efendim, bu diş kirası eşsiz bir zarafet, incelik ve güzellik ifadesidir. Bir rahmet insanının insana bakış tarzıdır bu. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. Bizim medeniyetimiz İslam'dan, Kur'an'dan neşet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize infak ve ikramları nezaket ve zarafetle takdim etmemizi buyuruyor. Hatta ayeti kerimede, "Malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı, yani verdiğiniz zekatları, sadakaları, infakları boşa çıkarmayın," buyuruyor. Bu hususta Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri de şöyle buyuruyor. "Veren kişi alana bir teşekkür edası içinde ikram etmelidir. Çünkü alanın nasibi, dünyevi bir ihtiyacının giderilmesidir. Verenin nasibi ise ilahi rıza ve ahiretteki sonsuz lütuflardır. Böyle olunca veren daha kârlı durumdadır. Onun için muhatabına teşekkür etmelidir." Dolayısıyla tebessümü unutmuş fakirin, garibin, yetimin, muhtacın gönlünü almak, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda en güzel şahitlerimizden biri olacaktır. Zira İmam-ı Rabbani Hazretleri, "Kalp Cenab-ı Hakk'ın komşusudur. Onun mukaddes zatına kalpten daha yakın bir şey yoktur," buyurur. Diş kirası da incitmeden infak etmeyi talim eden İslam ahlakının zarif bir tezahürü. İftar ikram eden kişi Sonra da misafirlere birer hediye takdim ediyor. Bunu da zarif bir şekilde diş kirası diyerek yapıyor. Yani bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz demekten öteye, bir de yemeklerimizi yerken dişlerinizi yorduk. Bunun için de bizim bir teşekkür borcumuz var size. Buyurun, bu da diş kirası hediyeniz deniyor. Bu bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde yaygındı. Muhakkak durumuna göre, yani gelen kişinin durumuna göre hediyeler verilirdi. Yani gelen bir ilim adamıysa ona daha ziyade kalemdi, kitaptı vesaireydi. Eğer muhtaç bir kimse ise ona kumaşlar, pazenler, giyim eşyası olacak bir takım malzemeler verilirdi. Ayrıyeten gıdalar da dağıtılırdı. Rahmetli pederimden dinlediğim bu diş kirasına ait bir hikayeyi arz edeyim. Hayırseverlikleriyle meşhur Yusuf Kamil Paşa ve zevcesi Zeynep Hanım varmış. Onların Ramazan-ı Şerif'te kapıları bütün halka açık olurmuş. Sultan Abdülaziz bir gün Yusuf Kamil Paşa ve Zeynep Hanım'ın konağına iftara gider. İzzet-i ikramdan sonra sıra diş kirasına gelir. Tabi padişaha ne şekilde bir diş kirası verilecek? Onun seviyesine uygun bir diş kirası olması lazım. Yusuf Kamil Paşa o muhteşem konağının tapusunu, diğer bir takım emlakinin tapularını gümüş bir tepsiye koyar. Diş kirası olarak Sultan Abdülaziz'e takdim eder. Sultan Abdülaziz çok duygulanır, memnun olur. Ben bu hediyenizi aldım, kabul ettim. Teşekkür ederim. Fakat bu hediyeyi size tekrar hediye ediyorum der. Zeynep Hanım'ın da Şeyh Hamdullah hattı ve altın suyuyla yazılmış tesipli bir Kur'an-ı Kerim'i vardır. O zaman tekrar bir mukabelede bulunmak ister. Yani Sultan Abdülaziz'in hediyesine karşı tekrar bir mukabele. O Kur'an-ı Kerim'i sultana hediye eder. Sultan Abdülaziz alır Kur'an-ı Kerim'i, 3 defa öper, başının üstüne koyar. Nasıl bir güzellik, nasıl bir zarafet, nasıl bir incelik, nasıl bir muhabbet. İşte hayırsever, meşhur bir ailenin birçok hayırlarıyla beraber isimleriyle yağ dolunan Zeynep Kamil Hastanesi de bugün ayakta duruyor. Cenab-ı Hak ihlasa göre onun hayatiyetini devam ettiriyor. Efendim, bir de uzun süredir bütün dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan virüs salgını hususunda neler söylemek istersiniz? Bunun zahiri sebepleri ve neticeleri ekranlarda, medyada her gün anlatılıp tartışılıyor. Bunun batıni sebepleri üzerinde neler söylemek istersiniz? Evet, her hadisenin arka planında muhakkak bir de batıni sebep vardır. Zahiri sebep göze görülemeyen küçücük bir virüstür. Lakin onu yaratıp gönderen de Cenab-ı Hak'tır. Nitekim ayeti kerimede buyurulduğu üzere onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Cenab-ı Hak kainatta bazı hadisatı muayyen bir periyoda bağlamıştır. Güneşin doğup batması, gece ve gündüzün, ayların, mevsimlerin birbirini takip etmesi, havadaki azot ve oksijen dengesinin değişmemesi gibi. Bu ve emsali hadiseler daima belli ölçüler dahilinde cereyan ettiği için onları tabii karşılıyoruz. Fakat Cenab-ı Hak bazı hadiseleri de kullarını ikaz etme hikmetine binaen belli bir periyoda bağlamadan gerçekleştiriyor. Zelzeleler, tsunamiler, seller, kuraklıklar, salgın hastalıklar gibi. Bununla Cenab-ı Hak hem yüce zatının kudret ve azametini hatırlatıyor, hem de insanın hiçlik ve acziyetini, kullarını ibret almaya davet ediyor, tevbe ve istiğfara çağırıyor. Ecdadımızın nasihat kabirinden meşhur bir sözü vardır. Hak sillesinin sadası yoktur, bir vurdu mu hiç devası yoktur. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor. bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka içlerinde veba hastalığı ve onlardan önce yaşamış milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır. Bir zamanlar HIV virüsü ortaya çıktı. Bugüne kadar 30 küsur milyon insan AIDS hastalığından öldü. İffet hassasiyetinin yüksek olduğu toplumlardaysa bu hastalık neredeyse görülmedi. Tıp buna çareler arayıp tedaviler geliştirmeye çalışırken diğer taraftan başka virüsler ortaya çıkıyor. Nitekim bugün de yeni bir virüs COVID-19 çıktı. Ne kadar ibretlidir ki gözle görülmeyen küçücük bir virüs, koskoca bir vücudu yere seriyor. Hatta saldığı korku ve endişe sebebiyle bizi kimse yenemez edasıyla büyüklük taslayan ülke ve ekonomileri dahi altüst ediyor. Ulaşımdan ticarete, sağlıktan eğitime, hayatın her sahasında çok sıkı tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Elbette temizlik, hijyen başta olmak üzere her türlü zahiri tedbiri alacağız. Nitekim Peygamber Efendimiz de bulaşıcı hastalık görüldüğünde karantina uygulanmasını emretmiştir. Fert ve toplum olarak maddi bakımdan son derece tedbirli olacağız. Fakat telaşa kapılmadan, panik yapmadan, bir mümine yakışan tevekkül ve teslimiyetle Rabbimize sığınacağız. Onun takdirine razı olacağız. Manevi bir tedbir olarak da samimi gözyaşlarıyla tevbe istiğfar ederek Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyi, Yasin, Fetih Suresi ve Şifa ayetleri okumayı ve imkan ölçüsünde bol bol sadaka vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Lakin şu da çok ibretlidir ki, bize bulaşıp bulaşmayacağı meçhul olan bir hastalık için bu kadar endişe edip günlük yaşantımızı değiştirirken, bir gün muhakkak bize ulaşacak olan ecelimiz için ne kadar endişe ediyoruz. Kabir hayatımız ve esas hayat olan ahiret gündemimizi ne kadar meşgul ediyor. Orada müşkül duruma düşüp pişman olmamak için bugün hangi tedbirleri alıyoruz? Kendimizi, ailemizi ve neslimizi zamanın şerlerinden, batıllardan, haramlardan korumak için ne kadar gayret gösteriyoruz. Unutmayalım ki maddi virüslerin zararı sadece bu dünyaya aittir. Fakat ruhları tarumar eden inançsızlık ve ahlaksızlık virüslerine karşı gerekli tedbirleri almamak, Allah korusun, ebedi hayatı mahveder. Çok teşekkür ederiz efendim. Son olarak okuyucularımıza bir mesajınız olur mu? Son olarak şunu söyleyelim. Geçen sene pek çok eş, dost, kısım akraba, komşu, tanıdık vardı Ramazan-ı Şerif'te. Bu sene onların bir kısmı öbür tarafta. Geçen Ramazan onların son Ramazanlarıydı. Biz de bu Ramazan-ı Şerif'i adeta son Ramazanımız olabileceği şuuruyla İhya etme gayretinde olalım. Çok çok dua edelim ki Cenab-ı Hak önümüzdeki Ramazan-ı Şerife de mülaki eylesin inşallah. Ömrümüz ne kadar, takvimimizde kaç yaprak kaldı bilmiyoruz. Dolayısıyla tevbe istiğfarda bulunup salih ameller işlemek için bu günlerimizin kıymetini bilelim. Nitekim yarın yaparım diyenler helak oldu buyurulmuştur. Cenab-ı Hak hayırlı, bereketli, ruhaniyetle dolu Ramazanlar ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bütün kardeşlerimizin gelecek olan Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden tebrik ediyoruz. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'in rahmet tecellilerine nail olabilmeyi lütfu keremiyle ihsan ve ikram eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2020 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız da Ramazan-ı Şerif'te kalp mesafe alacak başlıklı mülakatı paylaştık sizinle bu akşam Sesi Dergi'de. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Bu gece ilk sahura kalkacak, yarın ilk orucumuzu tutacak ve ilk iftarımızı yapacağız inşallah. Ramazan-ı Şerifinizi bizler de tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz ve şu yaşadığımız sıkıntılı günlere de bir ilaç, bir şifa olmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz efendim. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.